SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 8 Haziran 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra da Merkez Bankası'nın politika faizini arttırması kararını inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında Victoria'da ilk defa bu yıl açıklanan çok kültürlülük onur listesine giren Nurcihan Öztürk'le konuşacağız. Nurcihan Hanım yardımseverliğiyle öne çıkan bir kişi.
Devamlı toplumun içinde birilerine yardım etmekle hayatımız geçti.
Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya, mülteciler konusunda Endonezya ile birlikte çalışmaya çağrıldı. Avustralya'nın kuzey bölgesinden uzaya roketler fırlatılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizi artırmayacaklarını söyledi. Bir Avustralya doları 12 Türk lirasını geçti. Avustralya'nın enerji bakanları, ülkenin yükselen gaz fiyatlarına karşı olası orta vadeli çözümleri tartışmak için bugün toplanıyor. Yetkililer yaşanan sorunun kolay bir çözümü olmadığı konusunda uyarırken, yeni enerji bakanı Chris Bowen, eyalet ve bölgelerden meslektaşlarıyla bir video bağlantısı aracılığıyla yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Dengeli bir yanıt için çağrıda bulunan sosyal hak grupları, ülkenin çiftçileri ve enerji sektöründen temsilcilerin dahil olduğu bir koalisyon, düşük gelirli hanelerin öncelikli mali destek almasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı, NASA, 26 Haziran ve 12 Temmuz'da Avustralya'nın kuzey bölgesinden 3 roket fırlatacak. Böylece NASA, Amerika Birleşik Devletleri dışında ticari bir tesisten İlk kez bir roket fırlatmış olacak. Bu aynı zamanda NASA'nın 1995'ten bu yana Avustralya'dan fırlattığı ilk roketler. Roketler, bir yıldızın ışığının bir gezegende yaşamı sürdürüp sürdürmede nasıl etkili olduğu gibi soruları yanıtlamaya yardımcı olacak araçlar taşıyacak. Etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Michael Jones, roket fırlatma yeri olarak Artem Uzay Merkezi'nin seçildiğini söylüyor.
We have a fully operational commercial runway of over 8000 feet very close to us. We have a commercial port.
Bize çok yakın 8000 feet'ten büyük tamamen operasyonel bir ticari pistimiz var diyen Michael Jones, ticari limanımız ve yerel geleneksel halkla elbette harika bir ilişkimiz var. Doğu Artem topraklarını geliştirmek ve burayı dünyanın önde gelen uzay limanı yapma konseptimizi destekliyorlar açıklamasını yaptı. Westpac, Rezerv Bankası'nın faiz oranlarındaki sürpriz artışının tam değerini ipotek borçlularına yansıtan 4 büyük bankadan ilki oldu. Westpac'in hem yeni hem de mevcut müşteriler için geçerli olan ev kredisi değişken faiz oranlarındaki artışı, 21 Haziran'dan itibaren başlayacak ancak banka, müşterilerinin pandemiden kaynaklanan tasarrufları vasıtasıyla bu artışı yönetebileceğine inanıyor. Rezerv Bankası'nın yaptığı son 20 yılın en büyük faiz artışı ekonomistlerin beklediğinden daha yüksekti. Rezerv Bankası Başkanı Philip Lowe, bunun enflasyonu kontrol altına almak için yapıldığını ve önümüzdeki aylarda daha fazla artış beklendiğini söyledi. Anthony Albanese, Endonezya ziyaretinin Kasım ayında Bali'de yapılacak G20 zirvesindeki ikili ilişkileri daha da derinleştirmek için güçlü bir temel oluşturduğunu söyledi. Başbakan, 2 günlük Endonezya ziyaretinin ardından Avustralya'ya döndü ve ülkeler iklim değişikliği ve ticaret konusunda daha fazla işbirliği yapmayı kabul etti. Albanese, ziyaretin verimli geçtiğini ve G20 zirvesi için Endonezya'yı ziyaret etmeyi 4 gözle beklediğini söyledi.
We are in the fastest growing region of the world in human history, and it's going to get faster. That represents an incredible opportunity for an advanced economy like Australia going forward.
Anthony Albanese, insanlık tarihinde dünyanın en hızlı büyüyen bölgesindeyiz ve daha da hızlanacak. Ve bu da Avustralya gibi gelişmiş bir ekonominin geleceği için inanılmaz bir fırsatı temsil ediyor. Endonezya, büyüyerek dünyadaki ilk 5 ekonomiden birisi olacak. Bu da Avustralya için muazzam bir fırsat ifadelerini kullandı. Eyalet hükümetinin maaşları arttırma taahhüdüne rağmen, New South Wales'ta bugün en az 30 bin kamu sektörü çalışanının işi bırakması bekleniyor. Grev yapanlar hafta başında açıklanan %3'lük maaş artışını reddederek, enflasyona paralel olarak %5.4'lük bir artış talep etti. Devlet yetkilileri ayrıca COVID-19 salgını sırasındaki çabaları için sağlık çalışanlarına bir seferlik 3.000 dolarlık bir şükran ödemesi yaptığını duyurdu. Dünya Bankası birçok ülkenin COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle resesyonla karşı karşıya olduğu uyarılarıyla birlikte 2022 için küresel büyüme tahminini yaklaşık 1/3 oranında azaltarak %2.9'a düşürdü. Dünya Bankası, savaşın uzun süreli bir zayıf büyüme ve yüksek enflasyon dönemine girecek olan küresel ekonomideki yavaşlama beklentisini fazlalaştırdığını bildirdi. Küresel büyüme 2022'de %2.1'e ve 2023'te %1.5'e düşebilir. Dünya Bankası sözcüsü Ayhan Köse'ye göre, aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi durumunda kişi başına büyüme 0'a yaklaşacak.
We have a very serious threat of stagflation that comes with higher interest rates. We still see supply disruptions. Because of the war, those supply disruptions of course magnify.
Ayhan Köse, daha yüksek faiz oranlarıyla gelen çok ciddi bir stagflasyon tehdidimiz var. Hala arz kesintileri görüyoruz. Savaş nedeniyle bu arz kesintileri elbette büyüyor, diyor. Amerikan Senatosu'nun demokrat liderleri, doğrudan beyaz üstünlükçü ideolojiyi engellemeye odaklanan bir senato oturumunun ardından yurt içi terör yasası için baskılarını sürdürme sözü verdiler. Yetkililer, bu tür bir ideolojinin 18 yaşındaki bir saldırganın Buffalo'da siyahilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede ateş açmasına ve 10 kişiyi öldürmesine yol açtığını söylüyor. Çoğunluk lideri Chuck Schumer, Kongre'deki cumhuriyetçilerin ve Ulusal Tüfek Birliği'nin silah yasası reformuna nasıl karşı çıkmaya devam edebileceğini anlamadığını belirtti.
Just confounding, disturbing that we did not get a single Republican, and all we asked them to do is vote to allow us to debate the issue.
Chuck Schumer, tek bir cumhuriyetçiden bile oy alamamış olmamız kafa karıştırıcı ve rahatsız edici. Onlardan tek istediğimiz konuyu tartışmamıza izin vermek için oy vermeleri. Çünkü hepimiz biliyoruz ki ırkçılık iltihaplandığında büyümektedir. Bu böyle ve biz gerçekten sadece düşünce ve dua istemiyoruz. Oylara ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, donanım eksikliğinin Ukrayna kuvvetlerinin Rus ordusu tarafından işgal edilen tüm toprakları geri almasını engellediğini söyledi. Zelenski, Ukrayna ordusunun ilerlemesi için en az 10 kat daha fazla askeri teçhizata ve en az 10 kat daha fazla insana ihtiyacı olacağını söyledi. Zelenski şu anda 4. ayına giren savaşı sona erdirmek için ülkesinin Rusya'ya toprak vermesi yönündeki önerileri ise şiddetle reddetti. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Pazartesi günü önce Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin, daha sonra da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dün Türkiye'nin gündeminin ana konusu yine ekonomi oldu. Pazartesi günü AK Parti'nin Kızılcahamam kampında AK Partililere sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettik, dar gelirliler hariç, üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor, çarklar dönüyor demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'de yaşananın enflasyon olmadığını söylemiş, faizi indirmeyeceklerini belirtmişti.
Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Faizi artırarak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak emperyalist finans kurumlarının dayatması ekonomi reçetelerini bir kenara bıraktık. Peki burada kazanan kim? Yüksek faizle cebi dolan içerideki bir avuç tuzu kuru kesim. Onlarla birlikte yükselen faizlere ve değerlenen liraya heveslenerek dışarıdan gelen sıcak para sahibi fonlar. Ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır.
Muhalefet ise iktidarın faizi düşürmediğini iddia ediyor. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'den 2022'ye kadar tefecilere ödenen faizin 592 milyar 689 milyon lira olduğunu söyledi.
2018'den Nisan 2022'ye kadar tefecilere ödedikleri faiz 592 milyar 689 milyon Türk lirası.
İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta da zenginin daha zengin edildiğini söylüyor.
Bankacılık sektörü ve üst gelir grubu, kur korumalı mevduatlı onlara ciddi bir transfer yapıyorsunuz. Yılbaşı 3-4 ayda %50 paraları para kazandı. Yani millet fakirleşirken siz bir kesim insanı zenginleştiriyorsunuz.
MHP lideri Devlet Bahçeli ise sorunsuz hayat yoktur açıklamasını yaptı.
İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Marifet karşımızda yığınak yapan sorunların el birliğiyle, güç birliğiyle, inanç birliğiyle çözüme kavuşturulmasıdır.
Türkiye'de bir sıcak gündem maddesi de Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası harekat. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefonda görüştü ve Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularını ele aldı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini talep etti. Boğaziçi Üniversitesi'ne Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 8 sanığa polise direnme suçlamasıyla 5'er ay, bir sanığa da polisin parmağını ısırmış olabileceği iddiasıyla 6 bin lira adli para cezası verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'nin gezi eylemleri ile ilgili iddiaların araştırılması önergesi AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Avrupa Parlamentosu'nun Ankara'yı ağır eleştiren ve üyelik sürecinin ve demokratik standartlardaki gerilemenin kasıtlı olduğunu belirten rapor kabul edildi. Bunun ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki ön yargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri kabul etmiyor ve reddediyoruz denildi. Arap Kadri, Muhlis Bey, Mithat Mirsat, Pres Bey, Medya Hanım gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'nin en önemli karikatüristlerinden birisi olan ve geçtiğimiz gün vefat eden Latif Demirci dün toprağa verildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 12 lira 19 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. grup 2. maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Tarihte ilk kez karşılaştığı Litvanya'yı farklı mağlup eden Türkiye, bu sonuçla 10 gole ulaştığı 2. maçlar sonunda 6 puanla grupta liderliğini korudu. Avustralya'da üst üste 5. kez Dünya Kupası'na katılmak için yaptığı kritik maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup etti. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 10 derece, Sydney güneşli 16, Melbourne yağışlı 12, Adelaide az yağışlı 15, Perth'te az yağış olabilir 20, Hobart az yağışlı 10, Wollongong'da rüzgar azalıyor ve güneşli 15, Newcastle güneşli 16, Brisbane'da güneşli 19, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin güneşli 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan dün açıklanan faiz artışı kararını inceleyeceğiz. Türkiye'de olduğu gibi Avustralya'da da gündem artan hayat pahalılığı. Sonra da Melbourne'deki Türkçe konuşan toplumun yakından tanıdığı Nurcihan Öztürk'le konuşacağız. Nurcihan Hanım 2022 Victoria Çok Kültürlülük Onur Listesi'ne girdi. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: yasaklara uymadığı için para cezasıyla kurtulur diye düşünürken dünyanın en yakışıklı başbakanı Boris Johnson'ı neredeyse yok edeceklerdi. İşte hayranı olduğum kraliçenin ülkesindeki demokrasi, demiş Necdet Bey. Mahmut Bey de keşke kalfa olarak kalsaydı, usta olduktan sonra ekonomist oldu, ekonominin kitabını yazdı. Maalesef bana göre ülkemize, yani Türkiye'ye demek istemiş dinleyicimiz Mahmut Bey, ülkemize bir faydası olmadı. Her şey ortada, verilen sözleri habire erteleyip halkı uyutmaya devam ediyorlar. Ben maliye uzmanı değilim ama insanlar Türkiye'deki artışlarla Avustralya'daki artışları karşılaştırıp mukayese yapsınlar, demiş Mahmut Bey. Fatoş Hanım uzunca bir mesaj atmış, onu programımızda kesmeden okumamızı istemiş. O yüzden programımızda zaman kalırsa ilerleyen dakikalarda okumaya çalışacağım. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, bizleri yaşadığımız ülkede doların 12 Türk lirası olması değil, bizleri buradaki sebze, meyve, et, kira zamları ve açlık sınırında olan emekli maaşları ilgilendiriyor, demiş bu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz, bu kadar mı AKP'nin inadı, inancı olmuştur? Kur koruma boşa çıkarken devletin parası yandaşların çıkarı için kullanılmıştır, demiş bu dinleyicimiz. Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ilan edecek iradesi yok, demiş Ali D. Rumuzu dinleyicimiz. Altılı Masa'nın iznini bekliyor. Seçimi kazanırsa ülkeyi yok etmek için ABD ve AB'den izin mi alacak? Evine giderken Joe Biden'dan izin alıyor mu acaba, demiş bu dinleyicimiz. Eskişehir Rumuzu dinleyicimiz de iyi yayınlar diliyor hepimize. Cami yakma, içki içme yalanı ile ilgili HDP araştırma önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi Pinokyo eğer Türkiye'de reis olsaydı büyüyen burnuyla Boğaz'a 4. köprü yapılırdı herhalde, diyor bu dinleyicimiz de. Sidney'den Hasan Bey de Mustafa Kemal Atatürk'ten bir söz paylaşmış. Uyuyan milletler ya ölür ya köle olarak uyanır, demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak son günlerde elektrik ve doğalgaz faturalarındaki beklenen artışın altını çizmeye çalışıyoruz. Ancak meyve ve sebze fiyatlarında da birkaç dinleyicimiz bu konuda mesajda da paylaştı. Son günlerde meyve ve sebze fiyatlarındaki artış da çok konuşuluyor Avustralya'da. Marul son günlerde bunun simgesi olmuş durumda. Marulun tanesi 10 dolar oldu süpermarketlerde. Hatta fast food zinciri KFC sandviçlerinde artık marul yerine daha ucuz olan lahana kullanacağını açıkladı geçen gün. Dün de hepsinin üstüne Merkez Bankası artan enflasyona karşı faizleri beklenenden daha yüksek bir oranda yükseltme kararı aldı. Şimdi bu konuda hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. Dün Avustralya Merkez Bankası kimsenin beklemediği ölçüde politika faizini 50 bas puan yani %0.50 arttırdı. Son 20 yılın en hızlı faiz artışı olarak kayda geçen bu karar aynı zamanda artan gaz ve elektrik faturalarıyla aynı zamana denk geliyor. Avustralya Merkez Bankası'nın dün açıkladığı politika faiz artışı büyük ihtimalle mortgage'ı olan birçok aileyi son derece kötü etkileyecek gibi görünüyor. Artan elektrik ve doğalgaz faturalarıyla beraber birçok aileyi zor bir kış bekliyor. New South Wales ve Avustralya başkent bölgesindeki Food Bank, Gıda Yardım Kurumu'nun başında olan John Robertson, bazı ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor.
We're seeing families who are choosing to eat two meals rather than three because
bazı ailelerin 3 yerine 2 öğün yemek yediklerini belirten Robertson, gıdanın artık zorunlu değil isteğe bağlı harcama haline geldiğini belirtiyor. Foodbank Yardım Kurumu'nun artan talebi karşılamakta zorlandığını da söylüyor.
We've gone from providing 6 million meals a month to almost 9 million meals a month.
Ayda 6 milyon öğün sunmaktan 9 milyon öğüne çıktıklarını belirten Robertson, yıl sonuna kadar bu sayı ne yazık ki gittikçe artacak diyor. Artan hayat pahalılığı yüzünden insanların masaya yemek koymakta zorlandığını söylüyor. %0.5'lik artış 25 yıllık 500 bin dolarlık bir mortgage yani ev krediniz varsa aylık taksitlerde 133 dolarlık artış anlamına geliyor. 1 milyon dolarlık mortgage'da da aylık artış 266 dolar. New South Wales'da ortalama mortgage 786 bin dolar. Avustralya çapında ev kredisi olan yaklaşık 3,5 milyon aile var. Bunların çoğu dün politika faizinin %0.35'ten %0.85'e çıkarılma kararından doğrudan etkilenecek. Merkez Bankası geçen ay politika faizini %0.1'den %35'e çıkarmıştı. %0.5'lik artış 2000 yılından beri görülen en yüksek faiz artışı. Zaten 2000 yılından beri faizler genelde aşağı yönde hareket etmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe yaptığı yazılı açıklamada çeşitli küresel ve yerel nedenlerden dolayı yükselen enflasyona karşı mücadele ettiklerini belirtiyor. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers da durumun ciddiyetini kabul ediyor ve koşulların daha da kötüleşeceğini belirtti.
This cost of living crisis has been brewing for the best part of a decade. It will take more than two.
Şu anki hayat pahalılığı krizi son 10 yıldır biriken sorunların bir sonucu diyen yeni Hazine Bakanı 21 Mayıs'taki seçim zaferini hatırlatarak bunu tersine çevirmek için 2,5 haftadan fazla zamana ihtiyacımız var. Bu konuda her zaman dürüst oldum diyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %2 ile 3 arasında. Merkez Bankası şu anda %5.1 olan enflasyon oranının bu aralığa inmeden önce daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Henüz enerji fiyatlarındaki artış enflasyon oranına yansımamış durumda. Artan faizler sadece ev borcu olanları da etkilemiyor. Hazine Bakanı artan faizlerin kamu borcunu ödemeyi de zorlaştıracağını belirtti.
Today's decision, in addition to the pressure it will put on family budgets.
Bu karar ailelerin bütçeleri üzerinde baskı oluşturacak. Ayrıca federal hükümetin bütçeyle trilyon dolarlık kamu borcunu çevirmesini de zorlaştıracak diye konuşuyor. Muhalefetin hazine sözcüsü Angus Taylor, federal hükümetin söz verdiği harcamalarda kesintiye gitmesi gerektiğini belirtiyor.
The most important thing a government can do.
Hükümetin faizleri ve enflasyonun kontrol altına alması için en önemli etken harcamaların kontrol altına alınması diye konuşuyor. Seçim kampanyası döneminde en fazla konuşulan konulardan biri de maaş artışıydı. Avustralya Sendikalar Konseyi ACTU, hayat pahalılığına karşı acil maaş artışı çağrısı yapıyor. Adil Çalışma Komisyonu ay sonuna doğru asgari ücretle ilgili kararını açıklayacak. Federal hükümet, bağımsız olan komisyonun asgari ücreti enflasyon oranında arttırmasını isteyen bir başvuruda bulundu. ACTU Sekreteri Sally McManus, en düşük ücretli çalışanların daha fazla kazanmasının ekonomiyi canlandıracağını söylüyor.
The statistics also show that low-paid workers spend every single cent that they earn.
Statistikler düşük ücretlilerin kazandıkları her senti harcadığını gösteriyor. Temel ihtiyaçları için harcıyorlar, yaşadıkları bölgede harcıyorlar. Yani ellerinde az para varsa yerel ekonomiye daha az para gidiyor diye konuşuyor. Ancak uzmanlar maaş artışının çok fazla olmasının enflasyonu tetikleyeceğini belirtiyor. KPMG'den ekonomist Sarah Hunter, enflasyon maaş artışı sarmalına karşı uyarıda bulundu.
The national minimum wage award should be getting a couple of weeks. The private sector momentum, and now we're going into the bargaining.
Kaç haftaya belli olacak ulusal asgari ücret dışında özel sektördeki büyüme ve sendika ve işverenler arasında yakında başlayacak maaş artışı pazarlıkların hepsinin maaş artışını ve dolayısıyla fiyatları ve enflasyonu yukarı yönde etkileyeceğini söylüyor. Merkez Bankası enflasyonun önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini söylüyor ki bu da faizlerin daha da artacağı anlamına geliyor. Faizlerin artışı, mortgage taksitlerin artışı ve ev fiyatlarının düşmesi gibi sonuçları da yol açabiliyor. Sayın dinleyiciler, önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda Avustralya'daki hayat pahalılığı artışından bahsedeceğiz gibi görünüyor. Bu arada Avustralya'da birçok eyalette ve federal olarak yani maddi olarak sıkıntıda olanlara finansal destek veriliyor. Bunu geçen gün ya da dün Facebook sayfamızda paylaştık. Detaylıca verdik. Her eyaletteki elektrik ve gaz faturalarına verilen desteği detaylıca linkleriyle verdik. Lütfen ona bakın, eğer ihtiyacınız varsa. Elektrik ve gaz faturaları ile ilgili herkese destek var birçok eyalette. SBS Turkish Facebook hesabımızda veya sbs.com.au/turkish web sitemizde bununla ilgili detayları bulabileceksiniz. Bu arada New South Wales ve Queensland'de yaşayanlar için bu akşam State of Origin maçı var. Rugby'de saat 20.10'da başlayacak ve 9. kanal gösteriyor. Bunu da haber verelim diyorum. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz ve birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum sizden gelen bir sonraki bölüme geçmeden önce. Mustafa Bey Sydney'den, Tayyip Erdoğan ekonomideki en büyük sorun faiz dedi ve faizi düşüreceğiz dedi. Türkiye'de asgari ücretli bir insanın aylık maaşı bir arabanın petrol parasına eşit. Sen faizi düşürsen ne olur, düşürmesen ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Sonunda Tayyip Erdoğan ve ailesi yurt dışına kaçacak demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Fatoş Hanım'ın mesajını okuyalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Erdoğan demiş. Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz sözüne atıfta bulunmuş. Eğitimi tarikatların, Kur'an kurslarının eline verdi. Fakat oluşturduğu o dinci, talibancı kurumlarda yetişen gençler gördükleri ahlaksızlıklar karşısında AKP'nin ve şeriat rejiminin de daha baskıcı ve korkunç olduğunu yaşayarak öğrendiler. Yani bunun, bu sebepten dolayı Atatürk'ün kurduğu seküler rejimin ne olduğunu internet sayesinde daha iyi araştıran gençlik laik sisteme daha sıkı sarıldı. Hani derler ya, bir müsibet bin nasihattan iyidir diye, işte Erdoğan bunu yaşattı ülkeye. Artık gençler çok iyi biliyor, geçmişte bugün de Türkiye'de seküler rejim Atatürk'ten sonra işgalci güçler tarafından ve Menderes'in önderliğinde laik sistem yok edildi. Kenan Evren'in de işgalcilerle işbirliğiyle anayasamızda başörtüsü yasaklarını konularak ülkeyi böl parçala yok et durumuna getirdiler. Oysa seküler rejimlerde bu yasaklar zaten anayasamızda yasaktı. Eğer öyle olsaydı şu an Avustralya'da veya başka laik ülkelerde kimse türban veya çarşafla dolaşamazdı. O dönemin laik sistemindeki yasalarını bilen aydın gençler birlik olup büyük gösteriler ve mitingler yaptı. Fakat halkın tümü çıksaydı sokağa bu yasayı geçiremezdi. Ardından dinci ve kinci akımların laik sistemin demokrasisini amaç değil de araç olarak kullanmasıyla mevcut hükümetten saltanatı başladı demiş. Ama ben yine umutluyum, anayasamızı darmadağın eden bu iktidardan sonra inanıyorum ki gençlik teknoloji sayesinde gerçek seküler rejimi eksiksiz olarak kuracaktır demiş Fatoş Hanım uzun mesajında. Sayın dinleyiciler, Melbourne'lü toplum üyemiz Nurcihan Öztürk bu yıl ilk defa açıklanan Victoria Çok Kültürlük Onur Listesi'ne alındı. ...18 yıldır Türk Kadınlar Derneği'nin başkanı olan Nurcihan Öztürk bu yıl ilk defa açıklanan 2022 Victoria Çok Kültürlülük Onur Listesi, yani 2022 Victorian Multicultural Honor Roll listesine dahil edildi. Nurcihan Hanım yıllardır çok kültürlülüğe yaptığı katkılardan dolayı bu listeye dahil edildi. Nurcihan Hanım, bildiğim kadarıyla çok küçük yaşta Avustralya'ya geldiniz ve yıllar içinde gönüllü olarak çok iş yaptığınızı görüyoruz. Bunlardan bazılarından bahsedebilir misiniz lütfen bize?
Evet, dediğiniz gibi çok küçük yaşta geldim Avustralya'ya. 1969'da geldik ailece beraber. Geldiğimizden bu yana daha doğrusu bu gönüllü işlerde çalışıyorum. Çünkü o zamanları annemin babamın İngilizcesi yeterli değildi. Biz de buraya çocuk geldik. İngilizceyi de çok çabuk öğrenmemiz gerekiyordu. Çünkü ailemize yardımcı olmak için. Sadece ailemizde kalmadı. Etraftaki duyanlar da bizleri istediler tercümanlık yapılmasını. Bu gittikçe büyüdü ve yıllarımız da hep böyle geçti. Devamlı toplumun içinde birilerine yardım etmekle hayatımız geçti.
Nurcihan Hanım, gönüllülük kurumu Avustralya için çok önemli. Siz de bu sistemin aslında iyi bir örneğisiniz. İnsanların kendi parasını, daha önemlisi bilgisini ve zamanını başka insanlar için harcaması aslında toplumun bir göstergesi değil mi?
Evet, aynen, katılıyorum. Belki Türk kültüründe pek alışkın olmadığımız bir şey bu. Fakat hani Avustralya'da, çok kültürlü bir Avustralya'da yaşadığımız sürece bu amaçları görüyoruz halk arasında. Çünkü herkes farklı bir etkin gruptan geldikleri için birbirlerine yardım etmek mecburiyeti var. O da insanlara da tabii ki yardım ettikçe bunun ne kadar kendisine bir de hani toplumuna da ne kadar faydalı olduğunu görüyor tabii ki ister istemez. Ve bu gurur verici bir şey. Her zaman her şey maddiyata bağlanamıyor. Bazen bir birisine el uzatmak cebindeki paranı vermekten daha da makbule geçiyor. Biz böyle bu şekilde yetiştik Avustralya'da ve elimizden geldiğince elimize her zaman birisine destek ve yardım etmeye hazırım.
Nurcan Hanım, bu Victorian Multicultural Honor Roll ilk defa verilen bir onur değil mi?
Evet, ilk defa Victoria'da veriliyor. Daha önceden evet yoktu böyle bir şey ve ilk defa olduğu için beni de çok mutlu etti tabii ki. Çünkü bu işlerde bir insan çalıştığı zaman birisi seni onurlandıracak veya birisi sana bir takdirname verecek diye bir işe başlamıyorsun. Senin ilk hedefin o kişiye yardım etmek veya o gruba yardım etmek veya o etkinliğe katılmak. O şekilde düşünüyorsun. Yarın bir gün bu dönüp de seni hani Victoria çapında senin bu yaptığın işlerini takdir edilmesi çok gurur verici. Gerçekten çok mutlu oldum ve duygulandım. Çünkü karşılık beklemediğim bir işi yapıyorum zaten ben.
Yani zaten tatmin duygusu veriyor bu gönüllülük ve başkalarına yardım etme. Bu da büyük bir onur aslında yani.
Evet, evet. O kendince zaten çok bir onur ve gurur verici ama onun üstüne de birisi de hani seni Victoria çapında bunu bu şekilde tanıtması tabii ki çok güzel bir duygu.
Nurcihan Hanım, biraz önce bahsettiniz. Türkiye gibi aslında milliyetçiliğin çok güçlü olduğu ve işte böyle yardımlaşmanın, gönüllü olmanın çok da yaygın olmadığı bir ülkeden geliyoruz.
Evet.
Sonra Victoria gibi dünyanın belki de en çok kültürlü toplumuna kaynaşıyoruz. Siz de bunun Çok iyi bir örneğisiniz. Bu nasıl bir duygu, nasıl bir geçiş? Bir de Avustralya'nın kendi kültürüyle harmanlaşmış bir şey herhalde.
Evet, Avustralya'nın kendi kültüründe, çünkü Avustralya'nın kültürü zaten çok kültürlü bir tabanla başlıyor. Farklı ülkelerden Avustralya'ya gelinip de burayı hani benimseyerek, burayı hani kendi vatanın olarak görmek ve ondan sonra da çalıştığın veyahut geldiğin ülkeyi temsil etmek veyahut birlikte olmak değil, bu daha gittikçe genişliyor. Çünkü farklı kültürlere tanıştığın zaman onların da bakıyorsun ki bazı şeyleri, hani neden yaptıklarını da fark ediyorsun. Bazı kültürler hani bir yandan hem birbirlerine çok yakınlar ama bazen de o kadar da uzak oluyorlar birbirlerine. Hani o yüzden hani bir beraber çalışmak seni daha aydın bir insan yapabiliyor ve de daha tecrübeli bir insan bırakıyor.
Aslında bu tip durumlarda yani yeni bir kültür öğrenince, yani 2 artı 2 4 eder ya, 2 artı 2 6 ediyor aslında bir kültürü öğrenince herhalde, değil mi? Yani öyle
tabii, tabii çünkü sen de gelişiyorsun bunu öğrendikçe. Hani bir kişi olarak, bir insan olarak senin de farklı kültürlere, yani gerek yemeklerinde, gerekse hani dinlerinde, gerekse örf adetlerinde, bunları da öğrendikçe o da seni de daha çok bilgili bir insan ister istemez yapıyor yani.
Nurcan Hanım, özellikle göçmen ve mülteci kadınlara yönelik programlarda sizin isminizi duyduk yıllar boyunca. Toplumun en fazla yardıma ihtiyacı olan kesimi göçmen ve mülteci kadın ve çocuklar, değil mi aslında?
Bence öyle, evet. Çünkü onların sesi en az çıkan ses. Onların becerileri en az görülen beceriler. O yüzden ben çok uzun zamandır kadınlar, kızlar, genç kızlar olsun, bunların üzerine çalışmayı çok seviyorum. Genç kızlarımızı bir mevkilerde, bir yerlerde görmemi, bu beni çok çok mutlu ediyor. Çünkü hani bir yere gittiğin zaman, bir Türk ismini gördüğün zaman o seni çok aşırı bir şekilde duygu yaratıyor. Çünkü bir etkinliğe katılıyorsun, hiç tahmin etmiyorsun ki belki bir Türk olabilir ama bir bakıyorsun ki bir genç orada görev almış veya orada çalışıyor ve bu gerçekten çok mutlu edecek bir şey. Ve Türk genç kızlarımız da çok ilerliyorlar, çok güzel işleri başarılıyla tamamlıyorlar ve çok güzel adımlar atıyor. Türk kadınlar adına çok güzel adımlar atıyorlar.
Nurcan Hanım, bu Victoria Multicultural Honor Roll, yani hem sizin için büyük bir onur hem de burada Türkçe konuşan toplum için bir büyük bir onur. Hala aktifsiniz, yeni projelere dahil oluyorsunuz. Sizinle ilgili araştırma yaparken bir şey karşıma çıktı. Marriage Celebrant projesine, programına dahilsiniz. Biraz da onu anlatır mısınız bize? Çok ilginç geldi bana.
Evet, ben kendim zaten 5 yıldır nikah memuruyum Avustralya'da. Ve bu nikah memurumla birlikte yeni bir programa başladılar. Bu programın içinde de yeni evlenecek olan genç çiftlere evlilik danışmanı olarak bir kurs başlatıldı. Bu da daha önceden Hristiyan dinine bağlı olan bir kursun onu İslamiyet'e çevirerek, İslamiyet'in örf adetlerine göre çevirerek gençlerin arasında bir evliliği nasıl iyi bir şekilde yürütebileceklerini, bir hani kendim bu kursu gördüm ki bundan sonra da yeni evlenecek olan genç çiftlere yardımcı olabilmem için.
Nurcan Hanım, ben evlendiğimde bana demişlerdi 2 seneyi atlattıktan sonra gerisi kolay diye. Yani biliyorum, çok böyle basit bir tavsiye bu da. Ya şimdi uzmanından öğrenmek lazım. Yani böyle kişiye göre ya da çifte göre değiştiğinin farkındayım ama bize bir iki tane temel tavsiye paylaşabilir misiniz? Yeni çiftler için.
Evet, ilk tavsiyem güzel diyalog kurmak, birbirlerine anlatabilmek ve birbirlerini anlayabilmek. Çünkü bir insan hani konuşa konuşa karşısındakini ikna edeyim değil de karşısındaki kişiyle daha iyi anlaşabilir. Ve hani benim en büyük tavsiyem gençlere, hani nikah memuru olarak da görüştüm gençlerle, ilk tavsiyem çok güzel iletişim kurmanız lazım birbirinizle ve bu iletişimi Öncelikle kendinizin arasında güzel çözmeniz lazım. Ondan sonra ailenize ve etrafınıza etkiler. Bu güzel sizin kendi güzel iletişiminiz etrafınızı da bu şekilde etkiler diye.
Anladım. Yani çiftten başlayıp ondan sonra diğerlerine katmak. Genelde Türkiye'de evet. Aileler ilk baştan muhabbete giriyor gibi. O biraz sakıncalı tabii.
Bizim buraya ilk geldiğimiz zamanlarla ki evlenen çiftlerle şimdiki hani çiftler farklı görüyorlar. Çünkü Avustralya'da yaşamaları ve biz Türkiye'den gelip burada büyüdük. O aradaki farklar, görüş farkları çok farklı olabiliyor. Şimdiki gençler burada hem eğitimliler, çok kültürlü insanlarla tanışıyorlar, farklı işlerle uğraşıyorlar. O yüzden hani kendi aralarında güzel diyalog kurmaları çok güzel bir şey ve evliliğin de hani temelinin en sağlam şey direklerinden birisi iletişimdir.
Nurcan Hanım çok teşekkürler tavsiyeleriniz için ve tekrar tebrikler Victorian Multicultural Honor Roll'a dahil edildiğiniz için. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını dilerim.
Ben de çok teşekkür ederim ve gerçekten topluma da çok teşekkür ediyorum. Beni hani bizzat arayanları, sosyal medyada paylaşımları yapanları gerçekten minnettarım. Bu işi ben gerçekten gönülden yapıyorum ve halktan aldığım güzel dilekler gerçekten beni çok memnun etti. Ben program adına çok size teşekkür ediyorum Necat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum. Yayınımıza devam etmeden önce Varcan Sayat Bey, Avustralya'da enflasyonun ve fiyatların artması uluslararası olaylar yüzünden oluyor denilirken Türkiye'deki fiyat artışlarının sebebi ise Başkan Erdoğan ve iktidar oluyor. Bu nasıl bir ekonomik çelişki demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı da şöyle: bir ülkede korku, diktatörlük, milliyetçilik artı dincilik ön planda olursa tabii ki yabancı ve iç yatırımlar çekilecektir. Hukukun tümü bir ailenin kontrolüne geçerse bugünkü ve daha büyük sorunlar ve çöküş ülkede yaşanacaktır demiş bu dinleyicimiz. Ali Devrumuzu dinleyicimiz, Türkiye'de pahalılığı şikayet edenlere duyurulur. 500 gramı 20 dolara aldığım tütsülenmiş somon balığı 25 dolar oldu. Yani %25 zam gelmiş diyor bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, Gezi Parkı için insanları suçluyorlar. Bir de Gezi Parkı için verilen araştırma önergesini küçük orta ile beraber reddediyorlar. Ülkeyi yalanlarla yönettikleri için gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar demiş bu dinleyicimiz. Yeniçeri Rumuzu dinleyicimizde, Türkiye'de bir sabah uyanacağız ki seçim yapılmış, dünya lideri Erdoğan tekrar başkan seçilmiş, Kılıçdaroğlu'ysa hala altılı masada yemek yiyip başkan adayı kim olsun diye tartışıyor demiş bu dinleyicimiz. Bir tane daha var. Kandıralı Rumuzu dinleyicimiz, özgür yayınlar SBS çalışanları diyor. Teşekkür ederiz. Açlık sınırı 6000 lira, asgari ücret 4200, emekli maaşı 2500, yoksulluk sınırı 16100 lirayken ve Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu habire yağlıyor ve diyor ki bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmez, bunu çok net söylüyorum, böyle liderler 100-150 yılda bir gelir diyor. Soylu'nun bu sözleri doğruysa biz olmasak da torunlarımız ve onların torunları, yani bizden sonraki 4-5 nesil rahat yaşayacak demektir. Tabii burada şöyle bir risk var. Bu grubun söylediklerinden %99'u, Soylu'nun söylediklerinin ise %100'ü yanlış çıkıyor demiş ve parantez içinde yalan demek suç demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, haberlerde de dinledik. New South Wales'da memurlar greve gidiyor. New South Wales'da sağlık görevlileri de baskının azaltılması için greve gittiler geçen gün. Bu bölümü yayını arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Avustralyalı cerrahlar, hastane acil servisleri kış ile gelen hastalık dalgasıyla başa çıkmakta zorlanırken, artan elektif ameliyatların birikmesi konusunda alarm veriyor. Bu kriz birçok eyalet liderini, sağlık görevlisi ve ambulans istasyonlarının sayısını artırmaya sevk etti.
I am. So I'm just on an ambulance at the moment with Jess and Luke. We're on our way to a call out in the northern suburbs of Adelaide.
Konuşmada merhaba. Şu anda Jess ve Luke ile ambulanstayım. Adelaide'in kuzey banliyölerinde bir çağrıya gidiyoruz deniyor. Sağlık görevlisi yardımcısı olarak ambulansın arkasına binen Güney Avustralya Başbakanı Peter Malionakis, bir acil durum müdahale görevlisinin hayatından bir gece yaşadı.
It's another busy night in the ambulance service. Just I'm lucky enough to be observing firsthand just how amazing our SAS staff are and the important work they do, but also the pressure they're under. So
Malionakis, ambulans servisinde yoğun bir gece daha. Güney Avustralya ambulans servisi personelinin ne kadar harika olduğunu ve yaptıkları önemli işleri ve aynı zamanda baskı altında olduklarını ilk elden gözlemleyebildiğim için şanslıyım açıklamasını yapıyor. Güney Avustralya'nın yeni İşçi Partisi hükümeti 350 ambulans çalışanı ve hizmet verecek yeni bir genel merkez de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yaklaşık 1 milyar dolar taahhüt etti. Benzer şekilde New South Wales, artan taleple başa çıkmak için 2000'den fazla ekstra sağlık görevlisi ve düzinelerce ambulans istasyonu duyurdu.
I want to particularly thank at the start our paramedics because they, as we know, they are under a lot of pressure and they have been for some time.
Özellikle sağlık görevlilerimize teşekkür etmek istiyorum diyen eyaletin başbakanı Dominic Protey, çünkü onlar bildiğimiz gibi çok fazla baskı altındalar ve bu bir süredir böyle. 3-0'ı her zamankinden daha fazla arayan insan var ve sağlık bakımına ihtiyacı olanlar için hayatlarını ve zamanlarını ortaya koydular ifadelerini kullanıyor. Avustralya genelinde her gün yaklaşık 25 bin kişi acil servisleri ziyaret ediyor ve birçoğu görünmek için saatlerce bekliyor. Kamu hastaneleri COVID-19 nedeniyle binlerce görevlinin izne ayrılmasıyla yetersiz kaynaklara ve personele sahip. Victoria'da 1500'den fazla hastane personeli şu anda hastalık nedeniyle çalışmıyor. Avustralya Tabipler Birliği Victoria Başkanı Roderick McRae, personel eksikliklerini derin ve kanayan bir sorun olarak nitelendiriyor.
COVID-19 impact, lockdowns, fatigue of staff and now currently we know that it's winter and every year winter comes along and causes its own crisis on the public hospital system.
Roderick McRae, COVID-19 etkisi, kapanmalar, personelin yorgunluğu ve şimdi kış olduğunu biliyoruz ve her yıl kışa girildiğinde kamu hastanesi sistemi kendi krizini yaşar. Bu yıl hem COVID-19 ile ilgili hastalıklar hem de soğuk algınlığı ile ilgili hastalıklar birleşti. Sağlık sisteminin her parçası baskı altında diyor. McRae, aşılarla birlikte kapalı alanda maske kullanımına dönüşün, koronavirüs ve gripin yayılmasını durdurmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.
Think of it very simply. If there's a roof involved, wear a mask because you want to minimize the likelihood that you can receive a virus.
Basit olarak düşünün. İşin içinde bir çatı varsa ve virüs kapma olasılığınızı en aza indirmek istiyorsanız bir maske takın. Aslında virüsü kapmış ve hasta olduğunuzu bilmeden başkasına bulaştırmış da olabilirsiniz diyor. Ve baskı altında olanlar sadece acil servisler değil. Ayrıca ülke çapında insanları etkilemeye devam eden elektif ameliyatlar için uzun gecikmeler var.
I think everyone agrees that in terms of surgery, the three things that are needed to deal with this backlog is more staff.
Kraliyet Avustralya Asya Cerrahlar Koleji'nin Victoria dönemi başkanı Dr. Matthew Hatfield, sanırım ameliyat açısından bu birikme ile başa çıkmak için gereken 3 şeyin daha fazla personel, daha fazla tesis ve planlı ameliyatı acil durumlardan ayırmak olduğu konusunda herkes hemfikir. Bunu kısaca böyle yaparsınız. Gerçekten zor olan bir zaman dilimi açıklamasını yapıyor.
Sayın dinleyiciler, New South Wales'da hükümet sağlık görevlilerinin maaş artış tavan seviyesini %2'den 3'e çıkarttı geçen gün. Ayrıca tüm sağlık görevlilerine $3,000 ikramiye ve binlerce ilave sağlık görevlisi için bütçe ayırdığını söyledi. Önümüzdeki günlerde açıklayacağı bütçede sağlığa daha fazla para ayrılacak gibi görünüyor. Ancak bu diğer memurları öfkelendirdi. Haber bülteninde dinlediğiniz gibi ve greve gitme kararı alıyorlar birçoğu. Bunu da haber verelim. Sayın dinleyiciler, programın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.